Narsist, narsizm sözcüğünün kelimesinin anlamı aslında bir mitolojik öyküden gelir. Narkissos'un öyküsünden gelir. Bu Narkissos çok yakışıklı, çok çekici bir delikanlı. Öylesine yakışıklı ki çevresindeki bütün genç kızlar, bütün süperileri ona aşık. Fakat Narkissos hiçbirini kabul etmiyor, hepsini reddediyor. Ve bu reddedilen kızlar, bu süperileri de keder ve umutsuzlukla kendi canlarına kıyıyorlar. Yani Narkissos aslında o kadar kibirli, o kadar inatçı ve kalpsiz biri. Fakat bu reddedilen aşıklardan bir tanesi bir gün intikam arzusuyla tanrılara yakarıyor ve haklı öfkenin tanrıçası Nemesis de Narkissos'u cezalandırıyor. Peki nasıl cezalandırıyor? Şu şekilde cezalandırıyor. Narkissos bir gün su içmek için bir kıpırtısız bir su birikintisine eğiliyor ve tam o sırada kendi yansımasını görüyor ve kendi yansımasına aşık oluyor. Ve bu aşkı doğal olarak karşılıksız kalıyor ve aşkın karanlık, korkunç acısını tadan bu sefer kendisi oluyor. Çünkü aşkının hiçbir zaman tatmin edilemeyeceğini biliyor. Bu sefer kendisi tatmin edilemiyor. Çünkü aşkın nesnesi yani kendisine hiçbir zaman ulaşamayacağını biliyor ve su birikintisinde kendisine baka baka kendisine ulaşamaya acı ve özlemden ölüp gidiyor. Ve öldükten sonra süperileri onu defnetmeye gidiyorlar ve onu defnettikten sonra da Narkissos'un öldüğü yerde yepyeni bir çiçek çıkıyor ve bu çiçeğin ismi de Nergis çiçeği oluyor. Yine Narkissos'un isminden gelen Nergis çiçeğine bu ismi veriyorlar. Nergis ismini veriyorlar. İşte böyle bir öykü aslında narsizm ve narsistlik, narsist kelimelerinin kökeni buradan çıkıyor. Narkissos'un öyküsünden çıkıyor. Peki şöyle bir soru sorayım size. Siz aynaya baktığınızda kendinize aşık olabiliyor musunuz? Yani kendi benliğinize, kendi kişiliğinize, tutumunuza, psikolojinize kendinize aşık olabilir misiniz? Veya şöyle sorayım. Kendiniz gibi birine aşık olabilir misiniz? Size çok benzeyen birine aşık olabilir misiniz diye bir soru sorayım. Peki bu soruyu niye sorayım? Çünkü iletişim yayınlarından çıkmış Aşık Olmak isimli alt başlığı da Sevgililerimizi Neye Göre Seçeriz isimli kitabın 105. sayfasında Bir Elmanın iki Yarısı mı Zıt Kutuplar mı bölümü var. Ayala Malahpaynıs'ın kitabı bu kitap. Bu bölümde benzerlikleri ve zıtlıkları değerlendiriyor. Yani biz kendimize benzeyen kişilerle mi daha sık sevgili oluruz yoksa zıtlıklar mı bizi çekeri tartışıyor. Aslında ilk önce benzerlikleri tartışıyor. Ben de tam bu bölümlerdeyim. Henüz kitabı bitirmedim ama kitabı zaten sıklıkla öneriyorum. Tekrar söyleyeyim ismini. Aşık Olmak iletişim yayınlarından çıkmış bir kitap bu. Alt başlığı da Sevgililerimizi Neye Göre Seçeriz. Yazarı ise Ayala Malahpaynıs. Şimdi dediğim gibi Nergisos'un öyküsünden yola çıktık ve kendimize benzeyen, kendi yansımamızı gördüğümüz kişilere mi aşık oluruzun sorusunu sordum başta. Ve araştırmacılar görmüş ki evet benzerlikler kesinlikle çekicidir. İlişkilerin başlaması sürmesinde benzerliklerin büyük bir payı olduğunu görmüş araştırmacılar. Bu konuya dair yani yüzyıllardır neredeyse birçok araştırma yapılmış ve genellikle araştırma sonuçlarında gelen cevaplarda birçok benzerliğin çekici bulunduğu görülmüş. Mesela burada örnekler var. Entelektüel uyumun mesela benzer olduğu çiftleri görüyorlarmış insanlar. Kafa yapısının aynı şekilde çalıştığı insanların bir arada olduğu ya da hobilerinin benzer olduğu veya hatta fiziksel olarak farklı fazla kilolu insanların bir arada bulunduğu ya da ten rengine göre insanların birbirini bulduğunu görmüş araştırmacılar. Ve şöyle garip bir oran var. Erkeklerde %28, kadınlarda ise %31 oranında benzerliğin daha önemli olduğunu bulmuş. Yani kadınlardaki benzerlik algısı, benzerliğe verilen önem daha fazlaymış. Peki çok farklı benzerliklerden söz etmiş kitap ve şöyle 6 tane başlık vermiş aslında. Bunları da söyleyeyim. Hangi benzerliklere bakıyormuşuz biz ilişkilerimizde? Aile geçmişi, kişilik özellikleri, dış görünüş, düşünme biçimi, hedefler ve ilgi alanları, hobiler. İşte bu benzerlikler başta duyulan çekimi arttıran ve ilişkinin gelişimine katkıda bulunan olumlu bir etken olarak anılmış kitapta yazar tarafından. Ve daha sonra ne varmış? Çiftler kişilik özellikleri ve özgeçmiş bakımından birbirlerine ne kadar çok benziyorsa beraberken kendilerini o kadar rahat ve uyumlu hissederler. İlişkiden aldıkları haz da o kadar artar demiş yazar. Yani benzerlik ne kadar fazlaysa ilişkiden alınan uyumla birlikte ilişkiden alınan haz da o kadar fazla artıyormuş. Ve şöyle bir şey daha var. İkiye ayırmışlar benzerlikleri aslında. Yaş, öğrenim düzeyi, ırk, din ve etnik grup çiftler arasındaki en yüksek korelasyon gösteren ve ilişkiyi en çok etkileyen değişkenler olduklarından en önemli değişkenlerdir demiş yazar. İkiye ayırmış. Bunlar çok daha önemliymiş. Yani yaş, öğrenim düzeyi, ırk, din ve etnik gruplar. Bunların benzerlikleri çok daha önemliymiş. İkinci sırada ise tutumlar, görüşler, zihinsel beceriler, toplumsal ve ekonomik statü, boy, kilo, göz rengi, davranış biçimleri, kişilik, kardeş durumu ve fiziksel özellikler geliyormuş. Bunlar da ikinci sıradaki benzerlikler. Yani bunlar ikinci sırada önemliymiş diyor yazar. Dedim ya, bunlar hep aslında araştırma sonuçlarının bir göstergeleri. Hatta bazı araştırma sonuçları kişilerin kendilerine benzer genetik yapıya sahip romantik eşleri teşhis edip romantik ilişki için onları tercih ettiğini göstermiş. Yani direkt genleri bile bir şekilde saptayabiliyormuş insanlar karşısındaki kişinin, yani o uyumluluğu saptayabiliyorlarmış. Kitaptan aktaracağım bir paragraf daha var. Bunu da okuyorum. Hatta bir daha zikredeyim yazarın ismini. Ayala Malapinas, Aşık Olmak kitabı. İletişim Yayınları'ndan çıkmış kitabın 111. sayfasında bir paragraf alıntılıyorum. Benzer kültürel ve toplumsal geçmişleri olan kişilerin beklentileriyle varsayımları birbirine benzer. Bu, İletişim kurmalarını kolaylaştırıp çatışmaları engeller. İlişkide kimin neyi nasıl yapacağının konuşulması gerekmez. Bunlar karşılıklı olarak bilinir ve kabul edilir. Tutum, ilgi alanı ve kişilik benzerlikleri de iletişimi kolaylaştırır. Dolayısıyla bu bakımlardan benzeyen çiftler, benzeyen evli çiftler evliliklerinde daha mutlu olup beraberlikten daha fazla haz alırlar diyor yazar. Ve yazar bunu neden söylüyor? Şurada da ben yorumumu ekleyeyim. Uyumdan bahsediyor yazar. Yani benzerliklerimiz arttıkça uyumumuz artar diyor. Uyumumuz arttıkça da iletişimimiz kolaylaşır diyor. İletişimimiz kolaylaştıkça da haz almamız daha da artar diyor. Aslında çok da doğru söylüyor. Neden doğru söylüyor? Çünkü birbirinden çok fazla farklı olan çiftlere düşünün, bir düşünün. Nedir, nasıldır bu çiftler? Genelde hep kavga halindedirler. Yani doğru düzgün bir iletişim kuramazlar, verimli sağlıklı iletişim kuramazlar. Verimli sağlıklı iletişim kuramadıkları için de kavgaları bir yere varmaz, bir uzlaşma, uyum noktası bulamazlar. Bu yüzden de ilişkilerinden haz alamazlar. Ne alırlar? Sadece kavga, gürültü, acı alırlar. Yazar aslında bu araştırmalarla birlikte bunu söylemeye çalışmış. Yani benzerliklerimiz arttıkça bizim uyumumuz artar, iletişimimiz güzelleşir. Böylelikle daha çok mutlu oluruz, daha çok haz alırızı söylemiş yazar. Ama podcast'i bitirirken bir konuya daha parmak basayım. Henüz kitabı bitirmedim. Belki ilerleyen sayfalarında vardır ki zaten bu kitabı işlemeye devam edeceğiz. Peki farklılıklar bize neden çekici gelir? Bu soruyu buraya bırakıyorum. Tekrar soruyorum hatta. Bize farklılıklar neden çekici gelir? Çünkü çekici geldiğini siz de biliyorsunuz. Bizi tamamlayan, bizden farklı olanı çekici bulma gibi bir dürtümüz de var. Peki bu dürtü neden kaynaklanır? Neden farklılıklar çekici gelir sorusuyla podcast'ı bitireyim. Kendinize iyi bakın. Su içmeyi unutmayın.